Ayrım 10. Sayfa 117. Yataktan kalktım. Bilgisayarımı açtım. Şu Şems-i Tebrizi'yi bir de ben araştırsam fena olmayacaktı. Birkaç dakika sonra Şems-i Tebrizi hakkında onlarca dosya belirdi bilgisayarımın ekranında. Asıl adı Şemseddin Muhammed'di. Tebriz'de doğmuştu. Konya'dan yüzlerce kilometre ötede. Doğum tarihi hakkında bilgiler kesin değildi ama yazarların çoğu 1185 tarihinde doğmuş olabileceğini söylüyordu. Daha çocukluk çağlarında mistik düşüncelere eğilim göstermeye başlamıştı. Metinlerden birinde çocukluk dönemi kendi ağzından şöyle anlatılmaktaydı. Henüz ergenlik çağına girmemiştim. Aşk deryasına daldım mı 40 gün 40 gece bir şey yemez, her türlü istekten kesilirdim. Günlerce, gecelerce açlığa, susuzluğa katlanırdım. Bu durumu gören zavallı babam kaygılanmaya başlamıştı. Oğlum, deli değilsin ama halin bir tuhaf. Senin bu davranışlarından hiçbir şey anlamıyorum. Bunun sonu nereye varacak? Diye bana çıkıştı. Ona şu cevabı verdim. Baba, bizim ilişkimiz şu hikayedeki misale benziyor. Bir tavuğun altına tavuk yumurtalarıyla birlikte bir de kaz yumurtası koymuşlar. Vakit erişmiş, civcivler çıkmış, biraz palazlanınca analarının ardına düşerek göl kenarına inmişler. Öteki civcivler eşelenirken kaz yumurtasından çıkan yavru hemen kendini suya atmış. Bunu gören ana tavuk, "Eyvah yavrum boğulacak!" diye çırpınmaya başlamış. Halbuki kaz yavrusu neşe içinde suda yüzmekteymiş. İşte seninle ben de böyleyiz. Ey babacığım, ben yüzebileceğim bir deniz arıyorum. Benim yurdum işte o denizdir. Halim de denizsiz yapamayan deniz kuşunun halidir. Eğer sen benim gibiysen gel birlikte yüzelim ama değilsen git kümes hayvanlarına karış. Ne kadar da kendine güveniyordu bu adam. Babasını nasıl da küçümsüyordu. Üstelik bunu söylemekten de çekinmiyordu. Bana yüzüğü veren sakallı adamı gözümün önüne getirmeye çalıştım. Nazik olmaya çalışıyordu ama onda da vardı aynı güven. Dünyanın bütün sırlarına ermiş gibi sakin, artık beni hiçbir olay, hiçbir kimse şaşırtamaz dercesine umursamazca bakıyordu insana. Aslında bu ilgisiz yüz ifadesini, bu aldırmaz tavrı tanıyordum. Babamın arkadaşı, can yoldaşı, uğruna bizi terk edip gittiği Pakistanlı şahnesim de böyleydi. Hayır, asla kaba davranmazdı kimseye, hatta ilgi gösterirdi. Her karşılaşmamızda mutlaka gülümserdi. Yakınımda duruyorsa saçlarımı okşardı, derslerimi sorardı. Ama bir şey vardı, sesinin tonu mu, gözlerindeki solgun pırıltı mı, davranışlarındaki çekingenlik mi, ne yapar eder aramızdaki uzaklığı hissettirirdi bana. Sanki o bizden biri değildi. Başka bir dünyadan gelmiş gibi hareketlerimize, alışkanlıklarımıza, davranışlarımıza hissettirmemeye çalışsa da küçümseyerek bakardı. Babam onun gibi değildi. Birine gülümsediğinde gerçekten gülümserdi. Sarıldığında bütün içtenliğiyle sarılırdı. Sevgisini araya hiçbir engel koymadan gösterirdi. Ama yine de şahnesim deyince akan sular durur, babamın bütün ilgisi onun üzerinde toplanır, ne ben ne de annem umrunda olurdu. Hiçbir zaman anlayamadığım bir ilişkiydi bu. Sanırım şahnesim de Şems-i Tebrizi gibi biriydi ya da öyle olmaya çalışıyordu. Bakışlarım yeniden bilgisayarımın ekranına kaydı. Şems-i Tebrizi'nin Arapça ve Farsça bildiği, bu iki dilin de edebiyatını yakından tanıdığı, ayrıca simya, astronomi, mantık, felsefe ve tabii din eğitimi aldığı yazmaktaydı. Şems'in ilk mürşidi, yani öğretmeni, Sepetören Ebu Bekir adlı bir şeyhti. Şems'in aklı, gönlü, gözü, mistik bilgiye öylesine açıktı ki, öğrendikçe öğrenesi geliyor, bildiklerinin yerine yenilerini koymak için yanıp tutuşuyordu. Kısa sürede büyük bir olgunluk derecesine ulaştığından halk ona Kamil-i Tebrizi adını vermişti. Yani Tebriz'in örnek insanı. Ama Şems öğrendikçe şeyhinin bilgileri ona az gelmeye, Ebu Bekir ona yetmemeye başlamıştı. Bu durumu da şöyle anlatıyordu Şems. O Şeyh Ebu Bekir Sellebaf'ın sarhoşluğu Tanrı'dandı. Ama o kutsal sarhoşluktan sonra gelen ayıklık onda yoktu. Şems sadece sarhoşluk anını değil, ayık zamanları da dahil her anını mistik aşkın denizinde yüzerek geçirmek istiyordu. Sanırım bir tür doyumsuzluk ya da uyumsuzluk durumu. Annem de babam için aynı şeyi söylememiş miydi? O müzmin bir uyumsuz, sadece bizim yanımızda değil, Nereye giderse gitsin, yaşadıkları ona yetmeyecek. Asla doyum bulmayacak. Ama daha kötüsü, o bunun farkında değil. Babam nasıl bizi bırakıp gittiyse, Şems de sonunda şeyhinden ayrılıp kendini yollara vurmuştu. Yaşamı boyunca gezgin bir derviş olmuş, bu yüzden ona Şemseddin-i Perende, yani uçan Şemseddin demişlerdi. İranlı bir tarihçinin yazdığı makalede Şems'in arayışının Mevlana Celaleddin Rumi ile karşılaşıncaya kadar sürdüğünü yazıyor. Konya'da bulduğu Mevlana, bu gezgin derviş için yaşamının doruk noktası ve finali olmuştu. Dün gece rüyamda geçen bir ismi hatırladım. Muhammed Celaleddin. Evet, dolunayın altında ellerini açmış, dilekte bulunan sakallı adamın sorusunu yanıtlayan ses, istediğin can, herkesin gözünden saklı, güzel ve mağfirete nail olmuş, Belhli Sultanül Ulema Bahaveledin oğlu Muhammed Celaleddin'dir diyordu. Yani Mevlana'dan söz ediyordu. O zaman bu sakallı adam gerçekten de Şems miydi yani? Yine kafam karışmaya başlamıştı. Ziya Şems'i anlatırken Mevlana'yı Mevlana yapan kişi dememiş miydi? Oysa Şems hakkında bulduğum bütün yazılarda Mevlana öne çıkıyordu. Herkes Mevlana'ya övgüler yağdırıyor, Şems ise hep gölgede, hep ikinci adam gibi kalıyordu. En iyisi bu konuyu Ziya'nın babasıyla konuşmaktı. Ne yani, buluşacak mıydım adamla? İyi olmaz mı? Adam bu konuda uzmanmış. Merak ettiğim soruların yanıtlarını bulmuş olurdum. Şems hakkında mı, babam hakkında mı? Evet, asıl mesele buydu işte. Şems'i mi merak ediyordum yoksa babamı mı? Anadolu'nun göbeğindeki bu eski şehirde bir otel yangınını mı soruşturuyordum yoksa yıllardır tek bir satır mektup, bir tek haber bile yollamayan babamın başına gelenleri mi öğrenmeye çalışıyordum? Şems sandığım adamla ilgili gördüğüm rüyalar, halüsinasyonlar, yoksa bunların Ziya ve Menan'la bir ilgisi yok muydu? Ya şu kanayan yüzük? Bu soruların yanıtları yoktu. Yeniden bilgisayarımın ekranındaki Şems ile Mevlana buluşması başlıklı yazıya dönecektim ki odadaki telefon çalmaya başladı. Eyvah, Menan olmalı. Ayrılırken kendimi iyi hissetmediğimi söyleyerek bu akşamki yemekten kurtulmak istemiştim. Ama ikna edememiştim demek ki. Bugün canımı sıktı ya, bir tür özür dilemek istiyor. Ama benim onunla uğraşacak halim yok. Telefonu açmasam, iyice merak eder de otele gelir. Çaresiz ahizeye uzandım. Alo? Alo, Miss Karen? Hayır, bu Menan'ın sesi değil. Tanıdık biri ama hemen çıkaramadım. Anlamış olacak ki açıkladı. Benim Ziya, İkonyon Turizm. Ziya Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Rica ederim. Bizim Serhat bugün kabalık etmiş biraz. Görüşmeyi yarıda bırakmış. Az önce duydum, çok sinirlendim. Önemli değil ama neden öyle davrandı anlayamadım. Manidar bir gülüş duyuldu telefonun öteki ucundan. Sizinle ilgili değil, Menan'la aralarında bir sorun var. Yine ne numaralar çeviriyordu bunlar? Meraklanmış gibi sordum. Öyle mi? İşle ilgili bir konu mu? Yok canım, işle değil, aşkla ilgili. Şaşkınlıkla mırıldandım. Aşk mı? Serhat geçen yıl Menan'ın kızı Hülya ile evlenmek istedi. Kız da Serhat'ı seviyormuş ama babası vermedi. Ben kızımı üniversiteye yollayacağım dedi. O gün bugün birbirlerinden hiç hoşlanmazlar. Yani olan bitenin ne yangın soruşturmasıyla ne de sizinle ilgisi var. Sözleri her zamanki gibi kuşku vericiydi. Yine de güldüm. Anlıyorum. Ben de Serhat'ın biraz kaçık olduğunu düşünmeye başlamıştım. Serseri gibi görünür dedi kısa bir sessizliğin ardından. Deli doludur ama iyi biridir aslında. Çok beceriklidir. Çok da sadık. O yüzden tutuyorum yanımda. Lütfen dedim şakacı bir ses tonuyla. Açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Şirketimiz müşterilerimizin kadro politikasıyla ilgilenmiyor. Yüksek sesle güldü. Teşekkür ederim. Çok anlayışlısınız. Rica ederim. Sadece yetki alanlarım içinde kalmaya çalışıyorum. Ben de sizi arayacaktım. Babanızı ne zaman görebilirim? Hani tanıştırırım demiştiniz ya. Elbette. Ne zaman isterseniz. Mesela yarın sabah. Yarın Kadir Gemelek adındaki tanığı görmeye gidecektim. Hani şu yangını uzaylıların çıkardığını söyleyen kişiyi. Öğleden sonra desek? Güzel. 3 gibi benim ofisimde. Anlaştık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Telefonu kapatırken yanılmış olabilir miyim diye geçirdim aklımdan. Serhat ile Mena'nın kapışmasını görüşmeyi sabote etmek için tezgahlanmış bir oyun olduğunu sanmıştım. Oysa çatışmanın nedeni Mena'nın kızıymış. Bu kadar basit olabilir mi? Eğer öyle değilse Ziya'nın bu kadar küçük ayrıntıları bile planlayacak kadar karmaşık bir komplo kurduğuna inanmak zorundaydım ki aslında bu da pek akla yatkın değildi. Mesleki deformasyon yine kendini göstermeye başlamıştı. Strese dayalı paranoya. Herkesten, her şeyden kuşku duymak, her gelişmeyi yürüttüğüm soruşturmaya bağlamak. Sigorta şirketinin psikoloğu ve aile dostumuz Oliver'ın sözleriydi bunlar. 2 yıl önce Manchester'daki bir elmas hırsızlığı olayını soruştururken işi iyice abartmış, adamın karısını öldürmüş olabileceğini iddia etmiştim. O kadar çok inanıyordum ki söylediklerime, kadın bir hafta sonra Mallorca'dan çıkıp gelince şaşkınlıktan dona kalmıştım. Ama yine ikna olmamıştım. Bıraksalar kadının adamın karısı olmadığını kanıtlamaya çalışacaktım. Bereket Simon davayı uygun bir şekilde toparlamış, beni de sevgili psikoloğumuz Oliver'ın muayenehanesine yollamıştı. Tatil yapmamı önermişti Oliver ama istersem hafif bir antidepresan da verebilirmiş. Aldım ama kullanmadım. Nigel'la çıktığımız Tunus gezisi bütün sorunlarımdan kurtarmıştı beni. Hayır, şimdi de ilaç kullanmayacaktım. Kendimi gayet iyi hissediyordum. Nigel'ın söylediği gibi dünkü karamsarlıktan kurtulmuştum. Tamam, hala biraz gergindim. Şu kabus gibi rüyalardan olmalıydı ama kesinlikle artık daha iyiydim. Belki de bu kabusların çocukluğumla filan ilgisi vardı. 9 yaşına kadar uykumda yürüdüğümü söylerdi annem. Bir keresinde bahçedeki havuzun kenarında bulmuşlar beni. Bir keresinde de babamın Konya'dan getirdiği rahlesinin başında. Sanki okuyormuş gibi Kur'an'ın sayfalarına bakarak dudaklarımı kıpırdatıyormuşum. Bunlar da gösteriyordu ki öyle kaya gibi sağlam sinirlere sahip filan değildim. O güçlü görüntümün arkasında belki de zayıf bir kişilik yatıyordu. Anneme söylesem asla katılmazdı bu görüşe ama neyse. Sanırım şimdi de aynı şey oluyordu. Uyanıkken yaşadığım gerginliğin etkisini gözlerimi kapayınca kabus olarak görüyordum. En doğrusu Oliver'ın söylediği gibi rahat olmaya çalışmak, olabildiğince kafaya takmamaktı. Sonuçta bu bir işti. Başarısız olsam bile dünyanın sonu değildi. Daha önce başarılı olduğum sayısız işe saysındı şirket. Böyle düşününce karnımın acıktığını hissettim. Oda servisini arayıp yemek istemek geçti içimden. Hemen vazgeçtim. Tamam, geçici bir paranoya yaşıyor olabilirdim. Yine de işi sağlam tutmakta yarar vardı. Bu gece yemeği dışarıda yiyecektim. 15. Çünkü sırlar sabır denizinin dibinde saklıdır. Fırın kebabı oldukça lezzetliydi. Bamya çorbası gibi Konya'nın özel yemeklerindenmiş. Hiç duymamıştım adını. Zaten babam etli, yağlı, ağır yemekleri pek sevmezdi. Fırın kebabı da öyle hafif bir yemek sayılmazdı. Ama daha kötüsü yemeğin yanında sadece kuru soğan vermeleriydi. Fırın kebabı böyle servis ediliyormuş. Neyse ki ısrarlarıma dayanamayan genç garson, Türkçe konuşan bu İngiliz kadına bir ayrıcalık yapıp domates, salatalıktan oluşan söğüş tabağı hazırlatma inceliğini gösterdi. Salatayı silip süpürsem de fırın kebabının yarısı tabağımda kalmıştı. Ama yemeğin ardından gelen Türk kahvesine diyecek yoktu. Dumanı üstünde, köpüğü yerinde, telvesi kıvamında, zarif bir fincanın içinde, yanında çifte kavrulmuş lokumla akşam yemeğinin gerçek armağanı gibiydi. İçmeden önce enfes kokusunu içime çektim. Annem çok sever Türk kahvesini. Babam ise kendi ülkesinin geleneksel içeceği olduğu halde pek hoşlanmazdı. Onun tutkusu yemekten sonra içtiği demli çaydı. Tabii tek damla süt koymazdı içine. Annemin 36 yıl önce geldiği bu şehirde pek çok şey ilgisini çekmişti. Selçukluların taş, ahşap işçiliği, eski medreseler, kerpiç evler, ney, sema, Türk kahvesi ve tabii bunların hepsini sevmesine neden olan bir adam. Babam. Ziya'nın deyimiyle Semazen Poyraz Efendi. Zamanla neyden bıkmıştı annem, semadan da. Artık babamı da sevmediğini söylüyordu ama yalandı. Ne ondan vazgeçebilmişti ne de Türk kahvesinden. Selçuklu motifleriyle süslü, turkuaz renkli fincanlar getirtirdi İstanbul'dan. Bakır cezveler, nakışlı küçük tepsiler. Az ateşte ağır ağır pişirirdi kahvesini. Köpüğü, kokusu, telvesi mükemmel olmalıydı. Olmazsa hiç duraksamadan döker, yeniden pişirirdi. Ta ki kıvamını tutturuncaya kadar. Annemi çok sevdiği teyzesinden miras kalan mor berjer koltukta sağ ayağını altına alarak kahve içerken gördüğümde onun bir İngiliz değil de Anadolulu bir kadın olduğunu düşünürdüm. Birini sevmek, onun kültürüyle birlikte sevmektir derdi annem. Bu sözlerin doğru olmadığının kanıtı ise bizzat kendisiydi. Her ne kadar Türk kahvesine hala bayılıyorsa da Ney ve Sema'dan artık nefret ediyordu. Oysa babama yıldırım aşkıyla vurulmasının nedeni şimdi nefret ettiği Ney ve Sema'ydı. 36 yıl önce tükenmiş, ilginçliğini yitirmiş, kendini tekrar eden Avrupa kültüründen kaçmak, kadim inançlardan yeni bir yaşam doğar mı sorusuna yanıt aramak için çıktığı Hindistan-Nepal yolculuğundan dönerken bir arkadaşının aklına uyarak Konya'ya uğramıştı. Katmandu'daki eski Budist ve Hindu tapınaklarından sonra Anadolu'nun göbeğindeki bu güneşli kentte gittikleri Mevlevi dergahında gördükleri Sema töreni onları derinden etkilemekle kalmamış, annem gönlünü Sema dönen zayıf, orta boylu genç adama kaptırmıştı. Dans etmiyor, neyden çıkan o zarif sesin rüzgarına kendini bırakmış, Sema alanında adeta uçuyordu. Ama beni etkileyen babanın kusursuz dansı değildi. Göz kapaklarının bir an aralanmasıyla gördüğüm o kederdi. Ancak aradan yıllar geçmişti. Artık annem Ney sesi duymaya dayanamıyordu. Babam yanından ayıramadığı bu müzik aletine uzandığında kendini hemen evin dışına atıyordu. Evet, ben de seviyorum Ney'in içli sesini ama yeryüzünde başka müzik enstrümanları da var. Tam 12 yıldır bu müziği çalıp duruyor baban. Tam 12 yıldır bu müziği dinliyor. Sadece ney çalıp ney dinleyerek yaşanmaz ki. Bir zamanlar bu enstrümanın sesini duymak için yanıp tutuşan eşinin artık değişen müzik zevki karşısında babamın ne dediğini hatırlamıyorum. Büyük olasılıkla hiçbir şey söylememiştir. Ama ney çalmaktan da hiçbir zaman vazgeçmemişti. Geçemezdi. Çünkü babam için ney sadece bir müzik aleti değil, inancının ayrılmaz bir parçasıydı. Neyin ilk insana, Adem'e benzediğini söylerdi babam. Allah baba, Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Önce bir heykel gibi cansızdı Adem. Ne zaman ki Tanrı baba onun burnuna yaşam nefesini üfledi, o zaman canlandı. Ama sadece canlanmadı. İçine üflenen nefesle birlikte tanrısal ruh ona da geçmiş oldu. Ney de öyledir işte. Sıradan bir kamış olan bu alet, eğer usta bir neyzen tarafından üflenirse, muhteşem güzellikte kutsal bir ses çıkartır. Tıpkı içindeki Tanrı ruhunu keşfeden insan gibi. Ama annem artık ne bu muhteşem sesi duymak istiyordu ne de içindeki Tanrı ruhunu keşfetme mertebesine ulaştığı varsayılan şahnesimi evimizde görmek. Babamı seviyordu sevmesine. Belki o sıralar bundan bile emin değildi. Ama artık onun kültürüne eski bağlılığı duymuyordu. 30 küsur yıl önce geldiği Konya'dan artık sevdiği bir tek şey kalmıştı, Türk kahvesi. Bazen annem Türk kahvesinden bıktığında babamı sevmekten de vazgeçecek diye düşünürdüm. Ama bugüne kadar vazgeçmedi. Bundan sonra da biraz zor gözüküyor. Bana gelince annem gibi tiryaki olmasam da arada bir Türk kahvesi içmek hoşuma gider. Hele fırın kebabı gibi yağlı bir et yemeğinin ardından içildiğinde enfes oluyordu doğrusu. Restoranın önündeki tartışmayı kahvemden ikinci yudumu alırken fark ettim. Genç garson elinde bir tabak yemekle dükkanın önünde dikilmiş bağırıyordu. Ne biçim bir adamsın sen ya? Kötülük mü ettik? Çorbanın içine biraz et koyduk. Karnın doysun yüzüne biraz kan gelsin diye. Senden et koymanı isteyen mi oldu diye yanıtladı adam. Kapının önünde sırtı bana dönük olarak oturuyordu. Üzerinde uzun siyah pardösüye benzer bir giysi vardı. Şalvarı andıran koyu renkli eski bir pantolon giymişti. Ayaklarına ham deriden kahverengi bir çarık geçirmişti. Sokaklarda yatan bir evsiz ya da bir dilenci olmalıydı. Ama konuşması hiç de onlara benzemiyordu. ''Sen kimsin ki?'' diye çıkıştı garsona. ''Sana kim söyledi çorbamın içine et koy?'' diye. Kasasının başında oturan restoranın asık suratlı sahibi de rahatsız olmuştu tartışmadan. Kalın camlı gözlüklerini kaşlarına doğru iterek kalktı yerinden. İri bedenini kısa ayaklarının üzerinde sürükleyerek kapıya çıktı. Ne oluyor burada? Garsona mı yoksa adamın bağırdığı belli değildi. Mesele ne? Garson öfkeden kızarmış yüzünü patronuna çevirdi. Bir şey yok Rahmi Usta diye açıklamaya çalıştı. Patronunun kapıya kadar gelmesi iyice canını sıkmıştı. Tartıştığı adamı eliyle göstererek açıklamaya çalıştı. Bu ihtiyar her akşam elinde bu tabakla gelir, bizden çorba alır. Yağsız, etsiz, en ucuzundan. Bu akşam acıdım, çorbasının içine biraz et koydum. Kıyameti kopardı. Patron hışımla müşterisine döndü. Baba diye söylendi. Daha ne istiyorsun? Çocuk iyilik etmiş sana. Niye mesele çıkarıyorsun dükkanın önünde? Ben senin baban değilim diye gürledi adam. Kimsenin de iyiliğine ihtiyacım yok. Paramla çorba istiyorum. Canım çekse içine et de isterdim. Sizin vazifeniz müşteriye hizmet etmek. Çorbam etsiz, yağsız olacak diyorsam öyle olacak. Patron şimdi müşteriyi azarlayacak diye bekledim. Yok, yapmadı. Adamın yüzüne baktı, bir adım geri attı. Sanki gördüğü bir şey öfkesini söndürmüştü. Adama bir daha bakmamaya özen göstererek garsona döndü. Tamam, uzatma. Ne istiyorsa ver gitsin. Ama adam öfkeyle homurdandı. İstemiyorum. Çorbayı boşalt, tabağımı ver yeter. Garson yağ sabır gibilerden başını salladı. Patron konuşmasına izin vermedi. Ne istiyorsa yap. Dövüş dava istemiyorum dükkanın önünde. Garson sıkıntıyla oflayarak elindeki tabakla içeri girdi. Ey Allah'ım, bütün deliler de bizi bulur. Gösterişsiz ahşap masaların arasından geçip mutfağa yöneldi. Bakışlarım kapıdaki adama takılmıştı ama hala yüzünü göremiyordum. Sırtı dükkana dönüp sessizce tabağının boşaltılmasını bekliyordu. Garson boş tabağı getirinceye kadar da öylece kaldı. Hala sinirle kendi kendine söylenen garson yeniden kapıya gelip boş tabağı uzatınca "Bak delikanlı," dedi adam. "Sadece kendi bildiğini doğru sanma. Ne kadar acayip görülse de başkalarının isteklerine saygı göster. Anlamasan da bir bildiği var elbette. Kimseyi düşkün sanma." Yatışmış gibiydi. Bilgisini paylaşmak isteyen bir yetişkin gibi. Yumuşacık çıkıyordu sesi. Ama zaten öfkesi burnuna gelmiş olan garsonu zıvanadan çıkarmaya yetti bu sözler. "Şuna bak yav, bir de akıl veriyor. İyilik yapalım, bize hakaret et. Sonra da karşıma geçip ahkam kes." Sertçe uzattı tabağı. "Al şunu da git buradan. Bir daha da sakın uğrayayım deme." Hayret, hiç kızmadı adam. Sadece üzülmüş gibi başını salladı. "Ne dediğini bilmiyorsun. Ben yüzyıllardır bu dükkandan çorba içerim." "Evet, evet, yanlış duymamıştım. Ben yüzyıllardır bu dükkandan çorba içerim," demişti. Zavallı gerçekten de keçileri kaçırmış olmalıydı. Ama son derece sakin bir tavırla söylüyordu, sürdürüyordu konuşmasını. "Eğer ben buraya uğramazsam ne betiniz kalır ne de bereketiniz." Tabağı alırken hafifçe döndü ama hala yüzünü tam olarak göremiyordum. Garson karşılık verecek oldu ama yaşlı adam sesini yükselterek susturdu onu. "Sakın ağzını açma, sakın bana kızma. Senin kızgınlığın benim öfkemi uyandırır. O zaman ne küfür kalır ne hayır, ne sen kalırsın ne de bu dükkan." Tıpkı patronu gibi garson da bir adım geriledi. Yüzünde korkuya benzer bir ifade belirmişti. Genç gözlerindeki ışık solgunlaştı. Teninde ince bir gölge oluştu. Birkaç adım daha geriledi. Adama bir kez daha baktıktan sonra tek söz etmeden döndü, restorana girdi. İki yetişkin adam, üstelik biri restoranın sahibi, sokakta yatan yaşlı bir meczuptan korkuyordu. İyice merak etmeye başlamıştım bu yaşlı adamı. İşte tam o anda başını çevirdi ve onun doğuştan sürmeli siyah gözlerini gördüm. Evet, oydu. Daha bir saat önce rüyamda gördüğüm uzun sakallı, siyah giysili, gizemli adam. Gözlerini yüzüme dikmişti. Az önceki öfkeden eser yoktu yüzünde. Yine yardım dilermiş gibi bakıyordu. Şimdi yanıma gelecek diye düşündüm heyecanla. Yapmadı. Sanki beni hiç tanımıyormuş gibi başını çevirdi, dükkanın önünden uzaklaştı. Karar vermem çok sürmedi. Şu ana kadar hep o peşimden gelmişti. Belki de sıra artık bendeydi. Hala dumanı tüten kahvemi öylece bırakıp kasaya yöneldim. Restoran sahibiyle garsonun şaşkın bakışlarını aldırmadan aceleyle hesabı ödeyerek dışarı fırladım. Adam sağ yöne gitmişti, ben de o tarafa döndüm. Hızlı adımlarla yürümeye başladım. Bir yandan da kaldırımdaki kalabalığın arasından onu görmeye çalışıyordum. Ama hareket eden insanların arasında onun kırçıl saçlı başını göremiyordum. Caddenin öteki tarafına mı geçmişti yoksa? Karşıda Alaaddin Tepesi denen park alanı vardı. Ama gizemli adam oradaki kalabalığın içinde de yoktu. Adımlarımı biraz daha açtım. Kaldırım sağa dönen bir caddeye bağlandı. Caddeye girdim. İşte oradaydı. insanların arasında öfkeli adımlarla yürüyordu. Biraz daha hızlandım. Neredeyse koşmaya başlamıştım ama gözlerim onun üzerindeydi. Durduğunu gördüm. Öylece olduğu yerde kalmıştı. Ben de durdum. Döndü, kara gözlerini yeniden gördüm. Aramızda en az 10 metre olmasına rağmen ona doğru çekildiğimi hissettim. Aynı anda büyük bir parlama gözlerimi yaktı. Sanki sessiz bir patlama olmuş gibiydi. Apansız kararmıştı ortalık. Ne sokak lambaları, ne dükkanların ışıkları, ne caddeden akan otomobillerin farları, ne kadar ışık varsa o büyük parlama tarafından emilmiş, her yer zifiri bir karanlığa bürünmüştü. Kaybolan sadece ışıklar değildi, sesler de gitmişti. Az önce şakalaşan iki genç, müşterilerini içeri buyur eden tombul yanaklı tatlıcı, dükkanını kapatan kırtasiyecinin aşağı indirdiği kepenginin sesi, otomobillerin gürültüsü, şehrin uğultusu, hiçbiri yoktu artık. Her yerde derin bir sessizlik. Durduğum yerde öylece kala kalmıştım. Ne nereye gideceğimi kestirebiliyordum, ne de kime sesleneceğimi. O anda fark ettim ışıltıyı. Gecenin karanlığında kübürlerin arasına sıkışmış bir elmas parıltısı gibi minicikti. Güneşini yitirmiş gökyüzünde ben buradayım diyen küçük bir yıldız gibi inatla ışıldıyordu. Ona doğru yürüdüm. İlk ışık, ilk insanı nasıl kendine çektiyse ben de aynı çekim gücüyle ilerledim. Her adımda ışık biraz daha belirginleşti. Her adımda ışık biraz daha beni kendine çekti. Her adımda merakım biraz daha depreşti. Kaç adım attığımı bilmiyordum ama artık gözlerimin önündeydi. Kıpırtısız, sessizce, ışımayı sürdürerek sanki beni bekliyor gibiydi. İyi de neydi bu? Gözlerimin yetmediğini anlayınca elimi uzattım. Dokununca bu ışığın ne olduğunu anlarım sandım. Önce bir ele dokundu elim. Sıcak, derisi kırışmış, kemikli bir ele. Hemen geri çektim. Ses o anda geldi. Korkma. Senin olanı sana getirdim. Evet, bu onun sesiydi. Yüzünü göremesem de karşımda yine o vardı. Cesaretimi toparladım, ışığa yeniden uzandım. Parmaklarım sert bir nesneye dokundu, sanki canlıymış gibi ılık bir taşa. Görmesen de anladım, bu o yüzüktü. Kahverengi taşlı, gümüş yüzük. Yaralanmış bir insan gibi kanayan yüzük. Tuhaftır, yüzüğe dokununca kendimi daha iyi hissettim. Daha bir güvenli, daha bir özgür. Onu aldım, sağ elimin yüzük parmağına taktım. Karanlık açılmaya başladı. Senin olanı kimseye verme. Senin olan başkasına haramdır. Başımı kaldırdım. Aydınlanan karanlığın içinde gizemli adam duruyordu. İlk kez ürkmeden, heyecanlanmadan dimdik baktım o tuhaf adamın yüzüne. Senin olandan ayrılma Kimya Hanım, diye sürdürdü sözlerini. Senin olan sana aittir. Ben Kimya değilim, diye söylendim. Keder yüklü bulutlar geçti siyah gözlerinden. Biliyorum. Sesi kısılmış, kötü bir anıyı hatırlamış gibi teninin rengi solmuştu. İstesen de olamazsın zaten. Rahatlamam gerekirdi ama aşağılanmış gibi hissettim kendimi. Neyse, diye geçiştirerek parmağımdaki yüzüğü gösterdim. Bu yüzüğü niye veriyorsunuz bana? Gözlerini yüzeye dikerek mırıldandı. O yüzük sana hakikati öğretecek. Hakikati? Yani yangının kimin çıkardığını mı? Derin bir hayal kırıklığı belirdi gözlerinde. Bunu nasıl düşünebilirsin dercesine sarktı alt dudağı. Yangını kimin çıkardığı hakikatle ilgili değil. Ya neyle ilgili? Ağzına değdiği için tiksinmiş gibi söylendi. Parayla ilgili. Sen iblislerin cirit attığı o yangın yerinde hakikati aramıyorsun. Parayı arıyorsun. Hakikat paradan daha değerlidir. Zaten allak bullak olan kafam çorba kazanına dönmüştü. Açıkça sordum. Peki hakikat nedir o zaman? Duraksadı. Öğrencisini anlamak isteyen bir öğretmenin deneyimli gözleriyle süzdü beni. Öğrenmeye hazır mısın? Hazırım. Şimdi dudaklarında sahiden o gizemli gülümseme belirmişti. Hiç kimse tam olarak hazır değildir. Hazır olup olmadığımızı hakikatle karşılaştığımızda anlarız ancak. Ne söylesem karşı çıkıyordu. Canım sıkılmaya başlamıştı. Başkalarını bilmem ama ben hazırım, diye söylendim inatla. Buyurun, sizi dinliyorum. Konuşmadan önce azarlar gibi baktı yüzüme. Sabırsızsın. sanki söylediklerini anlamam çok zormuş gibi açıklamaya başladı. Oysa bütün mahlukat sabrın ipliğiyle bağlıdır birbirine. Dünya sabırla döner. Çünkü güneşin de ayın da zamana ihtiyacı vardır. Sabırlı ol. Büyük sırlara ermek için sabır denizinde yüzmeyi öğrenmen lazım. Çünkü sırlar sabır denizinin dibinde saklıdır. Tamam, sabırlı olacağım dedim boyun eğerek. En azından deneyeceğim. Yüzü aydınlandı. Sağ eliyle sakalını sıvazladı. Aferin, uyumlu ol dedi. Uyum güzelliktir. Uyum suyun özelliğidir. Su sabrın simgesi, istiridyenin yurdudur. Su olmasaydı inci de olmazdı. Sabırlı ol ki istiridye gibi inciler yapasın. Tuhaf bir Türkçe ile konuşuyordu. Shakespeare İngilizcesi gibi ama her şey o kadar olağan dışıydı ki bu gizemli adamın takılacağım en son özelliği dili olurdu. Merak etmeyin, uyumlu olacağım. Evet, buyurun sizi dinliyorum. Hayretle yüzüme baktı. Dinliyor musun? Anlamaya çalışır gibiydi. Hakikati benim sözlerimle öğreneceğini mi sanıyorsun? Bütün içtenliğimle sordum. Başka türlü nasıl öğrenebilirim ki? Sen bu işi öğrenemeyeceksin der gibi baktı. Sözler hakikat değildir. Ağzımızdan çıkan seslerdir. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en yetenekli söz ustaları dahi yaşamın en basit anlarını bile bize gerektiği gibi anlatamaz. Renkleri gösteremez, kokuyu duyuramaz, dokunuşun verdiği hazzı hissettiremez, sesleri işittiremez, yiyecekleri tattıramaz. Diyelim ki bir mucize oldu, bunları yaptı. Ama insanların ruhunda olup biteni aktaramaz. Belki akıl yürütür. Belki gürbüz düşüncesini aklın üç ayağından biri olan mantığın üzerine bindirip zihnin sonsuz ufuklarında keyfince gezdirir. Ama insan ruhunun an be an değişen halini asla gerektiği gibi anlatamaz. Bedenimi ele geçiren umutsuzluğu fark etmiş olacak ki. Ama karamsarlığa kapılma dedi. Sözün anlatamadığını yaşam anlatır. Hakikati öğrenmek için söze değil yaşama ihtiyaç vardır. Artık ipin ucunu iyice kaçırmıştım. Gözlerindeki o yargılayan, eleştiren, öğreten bakışla karşılaşmamak için soru bile sormak istemiyordum. Ama sormadan da anlamam olanaksızdı. Yani bütün bunları yaşamam mı gerekiyor? Evet, dedi hüküm bildiren bir sesle. Yaşaman gerekiyor. Gözlerimdeki soru dolu ifadenin kaybolmadığını görünce daha fazla uzatmadı, gülümsedi. İlk kez bir çocuk gibi hiçbir anlam, hiçbir ifade, hiçbir kaygı yüklemeden geniş ve rahat gülümsedi. O gizemli, korkutucu adamın dudaklarının arasından bir çocuğunki gibi minik dişleri gözüküyordu. Ben de gülümsedim. Hiçbir şey söylemeden elini bana uzattı. Madem ki hazırsın, madem ki vaktidir, gel. Gel ve yaşa. Uzattığı eli tuttum. Ortalık ansızın aydınlanıverdi.